Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Meda İmyanık'la mutlu evliliklerin tabiri caizse izini sürmeye, bulmaya, aramaya yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün yine çok önemli bir konu, eş ilişkilerini etkileyen, insan ilişkilerini etkileyen, hayatımızı etkileyen çok önemli bir konuyla devam edeceğiz. Öfke meselesini konuşmaya çalışacağız tüm yönleriyle. Evet hocam.
Merhabalar. Şimdi öfke meselesi önemli. Gündelik hayatı oldukça etkiliyor. Aşağı yukarı normal nüfusun %5-10'u arasında öfkenin gündelik hayatta problem olması durumu var. Nadir bir durumla karşı karşıya değil. Herkeste öfke olabilir. Ama toplumun belli bir yüzdesini, hayatını önemli derecede etkileyecek kadar bir öfke problemi var.
Öfkeyi kontrol etme problemiyle karşı karşıya,
evet, değil mi? Öfkeyi hocam? Kontrol etme problemi var. Normal haliyle aslında öfke olumlu bir şey. Öfke kendimizi korumamızı sağlıyor. Öfke başkalarına nerede dur demesi gerektiği mesajını, durması gerektiği mesajını vermiş oluyor. Bazen biz karşıdakinin öfkesini fark ederek nerede durmamız gerektiğini görmüş oluyoruz. Aslında bir şekilde bir sınır sağlamış oluyor. Bu anlamda öfke koruyucu bir şey. Zaten İmam Gazali öfkeyi üçe ayırıyor. Öfkenin aşırı olması, öfke halinin hiç olmaması ve itidal dediği şey. Öfkenin hiç olmamasını da negatif olarak algılıyor. Hiç öfkenin olmaması kişinin kendisini, ailesini, vatanını, milletini, dinini koruyamamasına sebep oluyor. Çünkü öfke bizim kendimizi korumamızı sağlıyor. Bu anlamda evrensel bir duygu, insan tekine ait bir şey. 6 tane temel duygudan, güçlü duygudan bir tanesi. Bu sebeple aslında bir öfke karşıtlığı yapmak yanlış bir şey. Öfkenin yerli yerinde olması, uygun miktarda olması ve kontrolü meselesi.
İfrat ve tefritten kaçınma meselesi.
Evet. Öfkenin burada mücadele edeceğimiz şey, öfkenin kontrolü veya kontrolsüzlüğü meselesi. Mücadele ettiğimiz şey bu. Yoksa öfkenin kendisini, temel bir insan duygusu olan öfkenin kendisini ortadan kaldırmaya çalışmıyoruz.
Evet hocam. Klinik çalışmalarınızda, gerek literatürde öfke kontrol dediğim, öfke kontrolü dediğimiz ya da öfke tipi dersek farklılıklar var mı? Yani her karşımıza çıkan öfke davranışı aynı mıdır? Bunun tipleri var mıdır? Farklılıkları var mıdır?
Öfkenin tipleri var ve bu tipleri ayırt etmek gerekiyor ki her birine ayrı bir protokol gerekli. Şimdi öfkenin bir tanesi mizaçtan kaynaklanıyor. Ne demek mizaçtan? Çocuk aslında ta çocukluktan itibaren öfke kontrolü az, hızlı öfkelenen, hızlı tepki veren biri. Bakıyorsunuz kişinin işte annesinde, babasında, dayısında, amcasında var ve yapısal bir özellik gibi oluyor. Bu tip daha çok bir mizaç özelliği. Mizaç özelliğinden kaynaklanan bir şey. Bir tanesi ilişki sonrası gelişen bir öfke problemi. Nasıl? Normalde diyelim ki öfke kontrolsüzlüğünüz pek bir yok. Bir sorun olacak düzeyde bir problem yok. Ama evliliğinizde problem var. Veya işleriniz ters gitmeye başladı, borç batağı içindesiniz.
Stresli bir ortamın doğurduğu öfke.
Yaşam olaylarına bağlı gelişen öfke. Öyle bir hale geliyorsunuz ki trafikte fazla sinirlenmeye başlıyorsunuz, çocuğunuza sinirlenmeye başlıyorsunuz, normalde tolere edebileceğiniz şeyleri etmemeye başlıyorsunuz. Çünkü basit bir mesele değil. Mesela annelerin çocuklarını dövmeleri, dövme bir sorun mu? Sorun. Annelerin çocuklarını dövmelerinin önemli nedenlerinden biri yaşam sorunlarına bağlı girdikleri bu öfke dönemlerinde sinirli halleriyle yaptıkları dövmeler. maliyet üretiyor bu. Basit bir mesele değil. Yani kişi bu dönemde öyle bir hale geliyor ki sık sık öfkeleniyor. Sık kavga eder hale geliyor. Trafikte kavga ediyor, iş yerinde kavga ediyor, eşiyle kavga ediyor, çocuklarıyla kavga ediyor. Patlayan böyle bir barut gibi derler ya, barut evet. gibi ortalarda dolanıyor. Bu kişilerin çocukluktan itibaren böyle bir halleri yoktu. Mizaçtan gelen şey çocukluktan itibaren yapısal bir şey. Bunlar normal zamanlarında makuller, iyiler ama bir şey tetikleyen bir şeyle aniden parlıyorlar. Özel bir yaşam olayı bunları bu hale getirmemiş. Yapıları böyle.
Evet.
İkincisi yapısı açık olarak böyle değil. Ama bir yaşam olayları girdiği özel bir dönemden sonra öfkesi ön planda olan birine, bir kadına, bir erkeğe dönüyorlar. Üçüncü model bir ruhsal rahatsızlığın parçası olarak öfke. Mesela kişi diyelim ki mani dediğimiz bir rahatsızlığa giriyor. Bu bizim karma episod dediğimiz, irritable mani dediğimiz bir hale giriyor. Duygu durumu yükseliyor, kendine güveni artıyor, para harcaması artıyor, uykusu azalıyor. Ama aynı zamanda böyle barut gibi her an kavga etmeye hazır bir ruh haline giriyor. Bu üçüncü tip, hastalığa bağlı.
Hangi bir ruhsal rahatsızlığın?
Rahatsızlığa bağlı gelişen, onun bir belirtisi olarak olan öfke. Veya bazen insanlar depresyona girer. Depresyona bağlı bir öfke hali yaşar.
Özellikle belki erkeklerde.
Evet. Veya bizim yine sık gördüğümüz bir şey, aslında kişide zihin bölünmesi. Yani disosyatif kimlik bozukluğu vardır. Bunu daha önce de zaman zaman konuşuyoruz.
Evet.
Çocukluk döneminde travmatik yaşantılar yaşamış bir kişi, çocukluk döneminde zihni bölünüyor. Örneğin diyelim çocuk dövülüyorsa, tehlikedeyse, ona istemediği şeyler yapılıyor ise zihin bir tane savaşçı bir kimlik çıkarıyor. Olup bitenler sanki onu koruyan bir kimlik zihin. Öyle bir şey ki hazır böyle bir nevi zihin komando üretiyor. Savaşçı üretiyor. Bu savaşçı kimlik zamanla özel bu işle uğraştığı için hayatın her aşamasında hızlı öfkeli tepkiler vermeye başlıyor. Öfkenin önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. Tanınmıyor çoğu zaman hafif formlarıyla. Kişinin aslında mesela diyelim ki zaman zaman bir çocuk gibi davranıyor. Çocuksu bir alteri var. Zaman zaman çok depresif ama zaman zaman acayip bir öfkeli hale geliyor. Bu da ancak bu üçüncü tip altta yatan rahatsızlık tedavi ederse düzelebiliyor. Şimdi bu üçlü ayrımı niye yapıyoruz?
Evet.
Aslında her birine olan yaklaşım farklı. Birinci tip mizaç özelliği olan şey, temelde aslında bir öfke kontrol eğitiminden başka bir şey yok, problem yok. Çoğu zaman tabii bunlar iç içe giriyor, bu kadar ayrı olmuyor ama esas formlarıyla üç ayrı tip var denilebilir. Bizim geliştirdiğimiz en azından üç ayrı form literatürü özgün bir yaklaşım aslında bu bahsettiğim şey. Birinci tipin yaklaşımı öfke kontrol eğitimi. Neredeyse başka bir yolu yok. Bu kişiler mizaçlarından olan bu ani öfke patlamalarını daha sonra değineceğiz nasıl evet. kontrol edilebilir. Kontrol etmeyi öğrenmeliler. Yoksa yaşam boyu devam etme eğilimindedir. Yani 7'sinden 70'ine devam etme eğilimindedir. Ve bu tip aslında çok tehlikeli bir tiptir. Çünkü çok hızlı açığa çıkar. Yani yaşamınız yolunda gittiği halde, önemli bir neden olmadığı halde, bir hastalığınız olmadığı halde, bir yaşam stresi olmadığı halde, bugün keyiflisiniz, hiçbir şey yok ortada. Fakat aniden öyle bir, o kadar hızlı bir öfke haline girebiliyor ki bu kişine, başları belaya girebiliyor. Cezaevlerindeki insanların, erkeklerin özellikle önemli bir kısmı, bu türden insanların öfke patlaması sırasında yaptığı şeylere evet. bağlı. Diyelim ki bir trafik kazası oluyor. Olağan bunu o öfkesiyle bunu kavgaya dönüştürüyor. Bu sırada vurma, kırma, öldürme, yaralama davranışları oluyor. Cezaevinde buluyor kendisini. Bu tip aslında oldukça tehlikeli. Bu kişiler diyelim ki eşleri tarafından eşlerini dövebiliyorlar, çocuklarını dövebiliyorlar, iş arkadaşlarını dövebiliyorlar veya illa dövme şeklinde olmasın.
Sık kavga, sık tartışma.
Sık kavga, çok fena sözel tartışma. Yani bunlar öyle bir öfkeli hali halinden geliyorlar ki o sırada fırtına gibi, bir kasırga gibi esiyorlar. Fiziksel zarar verebiliyorlar, sözlü zarar verebiliyorlar, eşyaya zarar verebiliyorlar. O sanki kasırga dolu gibi, yani yağdı, oldu, bitti. Ya ben ne yaptım deyip olup bitenin bir nevi frenleri patlamış olduğu için o sırada duramıyorlar. Sonrasında ben ne yaptım deyip pişman oluyorlar. Ama o sıradaki bıraktıkları iz, o özür yetmiyor. Karşıdaki insanlar, eşya kırılmış oluyor, olan olmuş oluyor. Zararları onarmak öyle bir pişmanlıkla kolay mümkün değil. Ve bunu sık yapmaya başlarsanız, çevredeki insanlar bu öfkeli, mesela evlilikteki önemli problemlerden biri, eşlerden birinin bu şekilde bir öfkeli halde olması.
Diğer eş de eğer buna karşılık verirse ya da tam tersi içine kapanırsa ya da tamamen kabul ederse her ikisi de sıkıntı ve sorun. Tabii. Yıllarca sürebiliyor. Tabii. Belki artık başa çıkamadıkları, çıkamayacaklarını anladıkları bir dönemde bize başvurabiliyorlar.
Ya bu çok uzmanlara. Önemli bir nokta. Çünkü gerçekten de bu kişiler kendileri başvurmuyorlar. Ancak eşleri veya çevreden birileri zorlarsa, bu olmazsa hani terk ederim seni, bu olmazsa işte artık yaşanmıyor seninle diye uyarı almadıkça veya diyelim yasal süreç, yasalar onları göndermediği süre içerisinde bu kişiler gelme eğiliminde olmuyorlar. Çünkü öfke hata dışında kendilerini normal görüyorlar.
Ki öyle oluyorlar mesela. Yani
bu mizaç özelliği gerçekten de öyle. Hani bunlar böyle sürekli mutsuz, neşesiz insanlar değil. Bunlar olağan yaşamı götürüyorlar. Fakat normalde ufak bir şeyde başka ortalama insanların bu kadar tepki vermeyeceği şeylere aşırı bir tepki veriyorlar.
Evet. Küçük meselelerde bile, çok küçük meselelerde bile büyük patlamalar yaşayabiliyorlar. Peki hocam, öfke patlaması diyoruz, normal öfke duygusu diyoruz. Bunların arasında nasıl bir fark var? Öfkelenme ile öfke patlaması arasında nasıl bir fark var? Belki bahsettik, hani normal bir duygu, 6 temel duygumuzdan bir tanesi ve uygun miktarda gösterildiğinde çok faydalı, hakkımızı korumamızı sağlayan, insanlarla ilişkilerimizi, sınırlarımızı sağlayan bir duygu. Bir patlamada neler oluyor mesela? Vücudumuzda neler olup bitiyor? Zihinde neler olup bitiyor? Ki hani ne olduğunu belki biraz anlayabilirsek kontrol şeyine de geçeceğiz ama patlamanın kendisini, tarzlarını biraz konuşalım istiyorum. Evet.
Şimdi normal bir öfkelenmede kişi o durumdan rahatsız olduğunu ifade etmiş oluyor. Kendini korumaya hazır olduğu mesajını vermiş oluyor. Ama patlamada artık patlamanın kendisi bizzat mesele haline geliyor. Bir mesaj falan vermiş olmuyor yani. Patlama bir şey gibi. Şimdi freni kullanmakla frenin patlaması gibi bir şey bu.
Evet.
Fren patladı mı kontrol kalmıyor. Öfke... Normalde öfkelendiğimiz zaman aslında freni kullanıyoruz veya gaza basıyoruz biraz. Tamam mı? Bizim kontrolümüzde gaza basıyoruz. Ama burada ya gaz, fren ortadan kalkıyor.
Evet.
Freni patlamış bir araba nasıl kontrolsüz oluyorsa kişi kontrolsüz bir şekilde sözel sözde bulunmaya, duygu iletmeye, davranışta bulunmaya başlıyor. Mesela 3 tane parametresi var kişi karşıdakine öylesine bir berbat kötü duygular iletiyor ki nefret iletiyor mesela. Korku gönderiyor şeye veya diyelim ki fena sözler söylüyor veya eşyaya kişiye zarar veriyor. İşte bu bir patlama hali, tam bir aslında kontrolsüzlük. Kişi açısından kontrolsüz niye? Çünkü kişinin zihnine o sırada öyle düşünceler geliyor ki zihni onun kontrolünde olmayacak bir şekilde fena düşüncelerle doluyor. Beni aşağılıyor, haddini bildireceğim, göstereceğim. O ne demekmiş, onun şeyini görecek. Karşıdakine ne yönelik? Acayip kendisinin kırılganlığı veya karşıdakine hesap sorma ile ilgili abartılı düşünceler geliyor.
Abartılı bir tehdit algısı.
Abartılı bir tehdit algısı oluşuyor. Olup biteni abartılı bir şekilde değerlendiriyor. Bütün bedeni öfkeyle doluyor. Aynı zamanda frenin patlamasına benzer şey bedende fena halde harekete geçiyor. Kalp hızlanıyor, nabız hızlanıyor, nefes hızlanıyor, derinleşiyor, sık sık almaya başlıyor, kaslar kasılmaya başlıyor. Yani bir fırtına gibi kişinin bedeninde yoğun değişimler oluyor. Savaş tepkisi gibi bir şey bu. Zaten daha sonra kontrolü meselesini konuştuğumuzda kişinin bu beden belirtilerini tanıması da bu anlamda önemli.
Evet. Bu tehlike algısıyla beraber ben tehdit altındayım, tehlikedeyim. İşte ona haddini bildirmem lazım, altta kalmamam lazım. Aşağılanmışlık hissi, altta kalma hissi. Beyne verdiği mesaj, zihne verdiği mesaj, tehlikedeyim. Tehdit altında hisseden vücutta dediğiniz gibi o değişimi gerçekleştiriyor ve savaş mekanizmasına giriyor. Ve kişi o sırada tek odaklandığı şey o tehlikeyi savuşturmak, yani işte gerekirse o savaşı kazanmak. Dolayısıyla kişileri öfkeyi kontrol etmek dediğimizde bir taraftan da şöyle bir şey olabiliyor, özellikle mizaç olarak çok sanki böyle zayıflık. Öfkeyi ben kontrol edersem yani ne yapacağım şimdi, geri mi çekileceğim, alttan mı almam lazım, ama insanlar şöyle böyle işte üzerime geliyorlar ya da ben bu şeyi yani kaçıp gidecek miyim gibi. Ya o zaman öfkeyi kontrol etmek sanki zayıflıkmış gibi algılanabilir ama gerçekten öyle mi? Öfkeyi kontrol edebilmek zayıflık mı yoksa gerçek bir güç mü? Yani aslında...
Evet. Bu gerçekten önemli bir mesele. Önemli bir mesele. Birçok kişi öfkeyi meşrulaştırıyor. Niye meşrulaştırıyor? Öfkeyle ayakta kalıyor. Mesela bir gün bir danışanım şöyle söylemişti. Ben sokaktan geliyorum. Öfkemden dolayı ayakta kaldım. Öfke benim silahımdı. Yoksa hayatta kalmazdım, meşrulaştı. Niye geldin o zaman? Çünkü karısını da dövmeye başlamış.
Evet.
Aslında öfke dediği, kendini sokakta ayakta kaldığını dediği şey bir dönem sonra kendisi onu kontrol eder hale gelmiş. Yani öfke artık onu kontrol ediyor.
O öfkeyi değil, öfke onu kontrol etmeye başlıyor.
Öfke onu kontrol etmeye başlıyor ve kendi kontrolünde, diyelim ki sokakta bilinçli olarak yaptığı bir siyasetin ötesinde, eşini rastgele döven, rastgele kavgalara yapan, bundan dolayı herhangi bir işte uzun süre çalışamayan bir adama dönmüş oluyor. Bu artık bir güç mü, zayıflık mı? Hazreti Peygamber soruyor sallallahu aleyhi ve sellem, pehlivan kimdir? Ashab pehlivan tarif etmeye çalışıyor. Hı hı. Hayır diyor, pehlivan öfkesini kontrol edendir.
Evet.
Bakın o kadar güzel öfke güçle, yani öfkeyi kontrol etmek aslında güçlü kalmış olmak. Elinizdeki diyelim ki bir silah rastgele ateş etmekle tutmak arasındaki şey gibi bu.
Fark gibi.
Fark gibi.
Çünkü pehlivanlık bir güç simgesi çünkü. Güçlü kişiler, pehlivanlar çok güçlü kişiler. Yani aslında öfkesini kontrol edenler de asıl güçlü kişiler olmuş oluyor. Peki hocam, bu zayıflık, güçlülük, güçsüzlük meselesini konuştuk. Şimdi öfkeyi biraz da hani kontrol etmek, neden kontrol etmeliyiz ve nasıl kontrol edilebilir? Bunun için elimizde nasıl araçlar var, hangi araçlar var gibi meseleleri konuşacağız. Peki hocam, yani kişiler... Biz bir sınıflama yapmaya çalıştık. Farklı tipleri olduğunu söyledik. Kişiler nasıl anlayacaklar kendilerinde bir öfke kontrol sorunu olduğunu? Evet. Öfkeyi kontrol etmekte zorlandıklarını. Gerçi bu belki anlamak çok zor değil ama neye bakmak gerekiyor? Ne zaman problem oluyor aslında?
Tabii. Şöyle düşünmelerini öneririm. Mesela bir spektrum gibi düşünsünler. Spektrumdan kastım hani bir uçla iki uç arasında nerede yer alıyorlar? Mesela diyelim ki sakinim bir uçta olsa, çabuk parlarım diğer uçta olsa hangi tarafa yakın hissediyorlar kendilerini? Çabuk parlarımsa daha öfke problemi, öfke kontrol problemi var demektir. Veya sinirlerime hakim olurum, öfkeme hakim olamam, sinirlerime hakim olamam. Bu uçta öfkesine hakim olamadıklarını düşünüyorlarsa... Birçok durumda sabırlıyımdır ne karşı, sabırlı değilimdir. Öfkemi sinirlenince öfkemi kontrolünü kaybederim de diyorlarsa öfkeli olduklarını düşünmekle. Sinirlendiğimde ağzıma geleni söylerim mesela bir öfke problem olduğunu gösterir. Öfkelenince örneğin duvarları yumruklarım, öfkelenince eşyaları fırlatırım. Aslında bir başka mesela bizim kullandığımız ölçekler var. İnternetten aslında bunu rahatlıkla bulup yapabilirler. Çabuk parlama, kızgın mizaçlı olma. Mesela öfkesi burnunda bir insanım ben. En ufak bir şeye karşı çabuk sinirlenirim. Sinirlenince parlarım. Sinirlenince gözüm hiçbir şeyi görmez. Sinirimden dolayı çok başım belaya girdi. Sinirlendikten sonra, yapıp ettiklerimden sonra genellikle pişman olurum. Keşke bunları yapmasaydım. Nasıl oluyor bilmiyorum ama kendimi durduramıyorum. Eğer bu sorulara ağırlıklı olarak böyle devam ediyorsanız ve bu sizin diyelim ki eş ilişkinizi etkiliyorsa, mesela eşiniz diyor ki ya bu öfken ne olacak, çok sinirlisin. Etrafınızdaki insanlar sizin sinirli biri olarak tanımlıyor. Sinirinizi kontrol etmekte zorlanan biri olarak tanımlıyor. Ve bundan dolayı da ilişkilerinizde sorun yaşıyorsanız eşinizle, iş arkadaşlarınızla, çocuklarınızla bu artık öfke probleminizin olduğunu göstergesi. Dışarıdan geri bildirimler çok kıymetli. Kişi hem kendisi üzerine düşünebilir. Ben sabırlı, sakin biri miyim, öfkeli biri miyim? Veya dışarıdaki insanlar, eşi, çocuğu, arkadaşları ona nasıl bir geri bildirimde bulunuyorlar?
Evet.
Dışarıdan geri bildirimlerde, özellikle eşler arası ilişkilerde öfkeden dolayı, sinirlikten dolayı sorun olduğu söyleniyor ise, çünkü kişi genellikle bunu kabul etmekte biraz zorlanır. Ne var ki bunda canım? Hani gereği gibi yapıyorum. Ya oturup pısayım mı yani? Sessiz mi kalayım? Gibi bir şey olur. Ancak bunun miktarının fazla olduğu, sorun yaradığı, yaşadığını gördüğü zaman kabullenebilir.
Evet. Nasıl öfkeli, yani daha doğrusu öfke kontrol zorluğu olduğunu anlayabiliriz dedik. Ama belirtilerini aslında biraz konuşmuş olduk.
Üç tane kriter Feyzullah bunun sorun olup olmadığını aslında gösterebilir. Bir, öfkenin patlama şeklinde seyretmesi. Bir öfkeyi ifade etmek, öfkeyi göstermekten ziyade patlama, kontrolsüz patlama şeklinde eğer öfkeniz yaşıyorsa, yani bir fırtına gibi, kasırga gibi gelip gidiyorsa, burada bir öfke sorununuz var demektir. İki, bu hal sık oluyorsa ve şiddetli oluyorsa o zaman da problem. Yani bu işte 3 senede 5 senede bir kere olmuşsa özel bir durum deyip bir kenara bırakılabilir. Ama bu diyelim ki ayda birkaç kere oluyorsa, haftada 1-2 kere oluyorsa bu sık demektir. Ve şiddetliyse de özellikle. Çünkü şeyde de psikiyatri literatüründe aralıklı patlayıcı bozukluk dediğimiz bir rahatsızlık hali var. Öfke hastalığı aslında diye tanımlanan bir şey. Bu belli bir sıklıkta olursa, sık olmaya başlarsa, artı üçüncü kriter kişiye ve çevresine zarar veriyorsa. Yani bir öfke patlaması, patlama şeklinde açık bir şekilde kişiye zarar veriyorsa, çevresine zarar veriyorsa, mala zarar veriyorsa, o zaman bir öfke kontrolü problemiyle karşı karşıyayız. Mesela istersen sana tipik bir öfkeli adamın öyküsünü, dinlediğim bir öyküyü anlatayım. Aşağı yukarı böyle 40 yaşlarında evli bir adam. Küçük bir atölyesi var. Eşiyle beraber gelmişler. Kadın erkeğin öfke patlaması olduğunu söylüyor. Aslında eşini iyi bir niyetli bir insandır. İyi bir insandır. Fakat böyle öfkelenince başka bir adama dönüyor. Kişi de kendisi şöyle tanımlamıştı. Hocam hani şu yeşil bir adam var ya, hani Hulk diye. Bu bir adam normal böyle çizgi yeşil bir adama çizgi bir şeye dönüyor. Filmlerdeki bir şey var. Ben öfkelenince öyle bir adama dönüyorum. Bu çok sık bir tabir. Evet. Yani gerçekte değil de. Ama sanki o öfke halini çok iyi anlatıyor. İçimden biri çıkıyor gibi oluyor. Ona dönüşüyorum. O yüzden de o sırada yapıp ettiklerim kontrolde değil. Yalnız mesela bu kişi de sadece eşiniz mi sizden şikayetçi dediğinizde bu sorun sadece eşinizde mi oluyor? Hayır hocam, iş yerinde de öyle. İş yerinde adamın algısı şöyle, dürüst bir adam, adaletli bir adam. Fakat ufak bir şeye öyle bir öfkeleniyor ki onunla çalışmak çok zor.
Evet.
Bundan dolayı başı belaya girmiş. İnsanlar iyi bir insan ama öfkeli bir insan. Hani onunla çalışılmaz kanaatinde. Çünkü buna bağlı tekrarlayıcı problemler yaşamış. kişi karakollara düşmüş mesela. Trafikte büyük kavgalar etmiş. Bu yapısal mizah. Eğer haliniz böyle ise bir öfke kontrolü tedavisi, eğitimi gerekli. Çünkü uzun süre böyle halde kalmanız bir boşanmaların önemli nedenlerinden biri.
Evet.
Çocukları eş dövmenin önemli nedenlerinden biri. Çocukları dövmenin önemli nedenlerinden biri. Öfkeli bir kadın veya erkek çocuk dövüyor. Artı öfke sırasında bedeniniz bedenize zarar oluyor. Öfkenin değişik, bu böyle bazen hani fırtına gibi olup geçiyor ama bazen de böyle günlerce öfkeli halde de kaldığınız oluyor. Öfkenin yüksek halde olması bu tansiyonunuzu, nabzınızı yükseltiyor.
Birçok bedensel hastalıklara da davetiye çıkarıyor.
Suç işleme cezaevine düşmenin önemli nedenlerinden bir tanesi. Böyle olunca öfke kişi için zarar verici oluyor.
Evet. Peki yani bizim hedefimiz, hep vurguladığımız şey şu değil mi hocam? Öfkeyi yok etmek değil, kontrol etmek.
Evet.
Öfkesiz bir adam da sizin en başta söylediğiniz, Gazali'nin de bahsettiği, öfkesini göstermeyen adam da, kişi de daha doğrusu doğru bir şey yapmamış oluyor.
Evet. Çünkü öfke lazım.
Evet. Peki bu öfke kontrolüne nasıl başlayabiliriz? Yani neler gerekli? Kişinin öfkesini kontrol edebilmesi için kriterler ya da ön şartlarımız nedir?
Öfke kontrolü kolay iş değil ama mümkün. Çok kolay bir iş değil. Çünkü çok kendiliğinden olan bir şey. Ama aslında mümkün. Bunu mümkün olabilmesi için bir kişinin öfkeli olduğunun ve öfkesinin sorun olduğunu kabul etmek.
Evet.
Kabul etmediğiniz bir şeyi değiştiremezsiniz.
Aynen öyle.
Onu güçlülük göstergesi olarak görüyorsanız. Yani Hazreti Peygamber'in dediğin tersine, pehlivan tanımını öfkesiyle ortalığı dağıtan gibi görüyorsanız, değiştirilecek bir şey yok ki. Hakkımı arıyorum, haddini bildiriyorum. Zayıf mı kalayım? Böyle yapmasam kimse dinlemez. Dünya orman kanunu. Güçlü olan ayakta kalır.
Evet.
Bu sayede herkes bana saygı gösteriyor. Önümde eğiliyor. Şimdi böyle bir felsefede olan biri değişebilir mi?
Evet, ise imkansız tabii.
Yani bunu açık veya gizli. Bazen insanlar hani politik olarak böyle söylesem beni işte Hanzo yerine koyarlar. Bunu kimse kabul etmez ama kendi içinden güçlü, aslında böyle olmak gerektiğine inanıyor.
İnanır ve değişime biraz dirençli olur.
Tabii. Böyle bir durumda değişmez. İlk şey, öfkenin problemli bir öfke olduğunu, kontrolsüz olduğunu kabullenmek. Birinci adım bu. İkinci adım niyetlenmek. Yani bu şey gibi, alkol bağımlılarında vardır ya tedavide. Bir alkol bağımlısı olduğunu kabulleneceksin.
Sonra bir niyet edecek.
Tabii. Niyet edeceksin. Niyet etmezsen, bunu dert edinmezsen, değişimi güçlü bir şekilde istemezsen motivasyon olmuyor. İkinci şey motivasyondur. Niyetleneceksin.
Evet.
Ki bu benim hayatımda bu kadar problem oluyor, bu soruna yol açıyor. Benim bunu toparlamam, beni bunu düzeltmem, iyileştirmem, değiştirmem lazım deyip niyetlenmeniz lazım. Üçüncü şart, niyetlenmek, beceri kazanman lazım. Şimdi bak, öfkenin problem olduğunu kabul ettin, değiştirmek de istiyorsun ama becerin yoksa, bunu nasıl yapacağınla ilgili teknikleri bilmiyorsan, yani biraz teknik öğrenmen lazım. Çünkü özellikle mesela mizaç, üç tipi var demiştik ya.
Evet.
Bir tanesi mizaçtan kaynaklanıyor. Çocukluktan beri neredeyse böyle öfkelisin sen. Senin bu rutin davranış 10 bin kere yapmışsın. Bunu durdurmak kolay bir iş mi? Mümkün. Ama tekniğini, incelikli yöntemlerini öğrenmen lazım. O yüzden de şimdi normalde nüfusta belli bir oranda insanın böyle bir problemi olduğuna göre insanlık da bu öfkeyi nasıl kontrol edecekle ilgili bir birikim elde etmiş durumda. Dünyanın her tarafında öfke kontrol eğitimleri var. Bunlar için eğitimler, bunlar için kurslar, bunlar için terapiler, bunlar
sadece
için kendine yardım
kitabı. Sadece öfke kontrolü için böyle
tabii.
Özelleşmiş.
Tabii. Şu anda biz de klinik olarak bir öfke kontrol eğitim programı geliştiriyoruz. Tamamlanmış durumda. Evet. Bunu uygulayacağız. Yani bir şeyden geçecek. Bir kendine özgü bir atölye gibi işleyecek. Galiba Türkiye'nin ilk işleyen atölyelerinden biri de. O yani var değişik uygulamalarda, hapishane popülasyonu şeyde var. Toplumun geneline yaygın olarak olabilecek bir eğitim programı açısından yeni veya özgün olabilir. Böyle bir şey yapma aşamasındayız. Yani nereden bu meseleye geldin? Bu öfke meselesi aslında yoluma çıkan bir şey. Eş terapileri yapıyoruz ya. Evet, ben hocam. Öfkenin yıkıcı etkisini evlilik terapileri yaparken gördüm. Şimdi normalde biz daha hastane popülasyonundan psikiyatrlar geliyoruz ya. Kimse bize öfken var diye hastaneye gelmez. Yıllarca diyelim ki İstanbul Tıp Fakültesi'nde, Cerrahpaşa'da, Bakırköy'de çalıştım ben. Kimse size bir hastaneye öfke problemi var diye gelmez. Ne zaman ki ailelerle, eş terapileriyle çalışmaya başladığında bu öfke eşler arasında ne kadar büyük bir problemmiş yakından görmeye başladım. Tabii. Kitaplardan bir okuduğumuz madde olarak okuyorsun, tamam da. Bunu diyelim ki yüzlerce öykü içinden bir öfke patlayatması yapan bir eşin diğer eşi nasıl öfkeli hale getirdiğini, aralarında nasıl kavgalara sebep olduğunu, nasıl tekrarlayan küsmelerin öfke patlamasından kaynaklandığını, öfkenin nasıl barışmayı zorlaştırdığını, evlilik içindeki etkisini görünce bir dakika ya, hatırlıyorsun biz bu evlilik mutlu evlilik atölyesinin bir yerine sonradan öfke patlaması kısmı yerleştirdik.
Evet.
Niye yerleştirdik? Mecbur kaldık.
Çünkü hep karşımıza bu çıkıyor. Yani evliliğin yıkıcı etkisi, evet. En fazla yıkıcı etki yapan unsurlardan biri.
İkinci benim önemini kavrama mesele. Mesela diyelim ki zihin bölünmesiyle bize gelmiş kişilere bakıyorsun. Annenin dövmesini şey yapıyor veya babanın dövmesini. Şimdi bakıyorsun bir kısmı cani tipler. En azından canice işler yapıyorlar. Yani felaket dövüyor mesela. Canice bir şey. Alkol alıyor, felaket dövüyor. Kişiliği bozuk, felaket dövüyor. Şimdi ama bir yandan da bakıyorsun karşında bir anne baba var. Çocuklarını getirmiş, emek veriyorlar. Bu anneye bakıyorsun ama açık bir patoloji gözükmüyor. Fakat çocuk anlatıyor. Anne şu zamanda dövmüş. Çocuk alter kimlik çıkıyor, annenin dövdüklerinin hikayesini anlatıyor şeyde. Ha diyorsun ya, bu kişilik patolojisi de bu kadar ağır değil. Anlıyorsun ki anne doğum yapmış. Muhtemelen işler hafif bir de belki bir depresif ruh haline girmiş. Bunalıma girmiş. Baş edememiş. Öfke evliliği yolunda gitmemiş. Hayatında başka sorun olmuş. Öfkeli bir hale, ruh haline, moda dönmüş. Uzun süre kalmış. Öfkeli olduğu sıra içerisinde de normalde tahammül ettiği çocuğa, diyelim ki iki tanesine tahammül etmiş, üçüncüye etmiyor. Bu dönemde bu çocuğu o öfkeli haliyle kendince terbiye veya denetleme amaçlı öfkenin etkisiyle fena dövmüş.
Evet.
Şimdi çocuk aslında anlatıyor. Anıyı da anlatıyor. Bazen anneler acayip mahcup oluyor. Çünkü yalan da değil. Çocuk alter çıkıp o diyor ki beni filan yerde şöyle şöyle şöyle dövmemiş miydin diyor. Anne doğru diyor. Hatırlıyor. Şimdi normalde diyelim ki hayatı boyunca döven biri değil. Ama o dönemde o ikinci
bir,
şeyde.
Bir dönem böyle bir şey yaşanmış, evet, olabiliyor.
Veya mizaç özelliği de olsa ondan dolayı dövmüş. Yani normalde çocuğuna düşkün. Yani şöyle, hayat çok çelişkili bir şey. Karşıda diyelim ki bir yangın var. Aynı anne gidip çocuğunu o yangının içerisinden çıkarıp alıp yanını tehlikeye atabiliyor.
Çok aşırı fedakar, çok fedakar bir anne.
Çok fedakarlık yapabiliyor. Canını çocuğu için tehlikeye atıyor. Ama aynı annenin öfke kontrol problemi varsa öfkelendiğinde fena halde çocuğunu dövebiliyor veya baba. O yüzden kontrolü gerekiyor. Bir de buradan bu işin önemini anladım.
Hem bireysel hem toplumsal bu sağlığımız için.
O yüzden Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde öfke kontrol eğitim programlarını toplumsal düzeye yayması gerekir.
Gençlerde, yetişkinlerde.
Yani bunun böyle ekmek peynir şey satmak gibi, kırmızı ışıkta nasıl geçmemeyi öğretiyorsak, tacizden korunmayı öğretiyorsak toplumsal kitlelere, yani bak ruh sağlığını korumak böyle bir şey aslında. Yani şu anda Türkiye'de 100 tane işleyen öfke kontrol eğitim programının olması lazım. maalesef biraz geriden geliyoruz bu şeyde. Şu anda yani bunun çok basit formlarının olması lazım. Okullarda yaygın olması lazım ki hani bir takım insanlar buna ulaştığında hani bir öfke kontrol eğitimi ne kadar faydası olur? Olur, bir düzeyde olur. Belli bir düzeyde azaltır. Bazılarını tam tedavi eder. Yani bir toplumsal müdahale. O yüzden bizim çok hızla öfke kontrol eğitim programlarını yayıp toplumsal düzeyde yaygınlaştırmamız lazım.
Evet hocam. Öfke kontrolüne anca gelebildik. Sonlara doğru da geliyoruz. Galiba ikinci programı da yapmamız gerekecek. Ama hocam devam etsek biraz daha gidebildiğimiz yere kadar. Önce dedik ki farkında olmamız lazım, niyet etmemiz lazım, araştırmamız lazım ve bu tarz eğitimler ya da tedavilerden faydalanmamız lazım. Sonra başka ne yapılabilir? Ya da bu konuda öfke kontrolüne dair, kontrolün nasıl yapılacağına dair neler
şimdi,
yapılabilir?
Şeyi, tedavi arayışı, o üç tane şey yapmıştık ya. Üç ayrı tip vardı.
Tipi var, evet.
Mizaç özelliğinden kaynaklanan öfkenin öfke kontrol eğitiminden başka bir yolu yok. Yani öfke kontrol eğitimi almanız lazım. Hı. Mizaç özelliğinden, hani çocukluktan başlıyor. Hayatınız boyunca devam ediyor.
Her yerde yaşanıyor.
Her yerde yaşanıyor. Keyfinizin hayat bir önemli bir hayat olayına bağlı değil. Bu tipin tek bir yolu var. Buna ilaç da işe yaramıyor. Tek yolu, yani yarasa bile sınırlı bir etkide bulunuyor. Tek bir şeyi öfke eğitimini almak ve öfke kontrol etmeyi öğrenmek. İkinci tip neydi? Yaşam olaylarına bağlı oluşan öfkeydi. Yani evliliğiniz yolunda gitmiyor, sağlığınızda problem var, ekonomik problem var, ailenizde kayıplarınız var. Bundan bağlı öfkeye girdiniz. Bunu fark ederek alttaki nedeni ya düzeltmek ya da yönetmeyi öğrenmek. Yani bir nevi bununla ilgili yardım almanız lazım. Onu fark etmek. Ya ben şu olay oldu, buna bağlı bir öfke şey oldu. Yani burada altta yatan o olaya karşı baş etmek önemli. Öfke eğitimi önemli. Ama o alttaki, arkadaki olayla nasıl baş edecek, onu nasıl ele alacak meselesi önemli. Kendi imkanlarıyla ya olayı düzeltmeye, problem çözmeye ya da bir terapiden yardım alarak aslında onu öfkelendiren o içinde bulunduğu hali ele alma. Orada iki tane şey yapılması lazım. Bir, bu öfkeli hale gelmeye sebep olan yaşam olaylarını yeniden ele almayı, anlamlandırmayı. Bir, iki, bunun öfkeye dönüşen şekillerinin kontrolü önemli.
Kontrolü, yani şey, stresin kaynağını bulmak. Evet. Öfkeye neden olan o yaşam olaylarının stresin kaynağını.
Tabii. Kaynağını bunu iyi yönetebilir hale gelirsek öfke de genellikle kontrol altında.
Tahammülü yükseltmek gibi.
Tahammülü yükseltmek, problem çözmek.
Evet.
O soruna karşı yapılabilecek bir şey varsa yapmak. Tamam. Sorunu ya ortadan kaldırmak ya yönetmeyi öğrenmek. Ya daha iyi baş etme yöntemleri öğrenmek, öfke dışında cevap vermeyi öğrenmek.
Evet.
Yani burada öfke kontrol eğitimi aslında bir numaralı mesele değil. Bir numaralı mesele o ruh halini, o olaydan olaya karşı bakış açısını yönetmek.
Evet.
Sorunu yönetmek.
Evet.
Üçüncü tipste ise, hani diyelim ki var olan şeyiniz bir depresyonun doğal sonucu ise, bir maninin doğal sonucu ise, bir disosyatif kimlik bozukluğunun doğal sonucu ise, burada tek yapılacak şey öfke eğitimi değil. O hastalığı tedavi etmek.
O tedavi oldu çünkü öfke kontrol problemi de ortadan kalkacak.
Aynen öyle.
Evet.
Ama tekrar söylüyorum, o birinci tip için öfke kontrolü eğitiminden başka bir çözüm yok.
Evet hocam. Bu öfkenin kontrolü eğitimi ya da öfkeyi kontrol etmenin yolları meselesini dilerseniz hocam bir sonraki programda daha derinlemesine girelim. Çünkü zamanımız da doldu. Buraya sıkışmasını istemiyorum. Çünkü bu bölümde aslında dinleyicilerimize de belki pratik birkaç önerimiz de olacak. Yani burada aktarabileceğimiz, kullanabilecekleri pratik bazı öneriler de olacak. O yüzden biraz arkası yarın gibi oldu ama bence değer, bunu aceleye getirmeyelim derim hocam. Siz ne dersiniz?
Evet, çünkü öfke nasıl kontrol edeceği için 5 aşamalı yöntem dediğimiz bir önerimiz olacak.
Evet.
Bu kendi içinde herhalde bir programı ancak sığar.
Peki hocam. Peki kıymetli dinleyenler, bu programın sonuna gelmiş olduk. Mutlu Evlilik Atölyesi'nde bugün biraz öfkeyi, çeşitlerini, nedenlerini, öfkeyi kontrol etmenin daha doğrusu gerekçelerinden biraz hasbihal ettik ve konuştuk. Önümüzdeki programda bu konuya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili dinleyenler.
Hayırlı akşamlar.